İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 72.
23. Bölüm. Düldül Dağı'nın doruğuna tan yerleri ışımadan çok önce gün vurur. Dağın ak çakmak taşından doruğu bir ışık fırtınasına tutulur. Ak çağşaklı pınarlar, dereler, çaylar, ırmaklar, göller aydınlanır. Diplerine Kur'an düşse okunur. Çarpışma ıhırcık karanlıkta başladı. Düldül Dağı'nın dibinde Sırapınar köyünün altındaydılar. Bir insan boyu kar koyakları, düzlükleri, ormanları, dağları, ovaları doldurmuş, yollar beller geçit vermiyordu. Bu dağlarda 10 kez ölmeden 1 kez dirilemezsin. Kara fırtına kemik kıran Albay Azmi Bey kasabaya büyük yetkilerle ve takviyeli bir alay jandarmayla geldi. Kasaba onu, jandarmalarını büyük coşkuyla bağrına bastı. Ağalar, beyler onun ayaklarının dibinde sayısız koç, boğa, deve kurban eğildiler. Kasabanın yılda bir et yüzü görmeyen fakir fıkarası kemik kıran kara fırtına Azmi Bey sayesinde ete doydu. Molla Duran Efendi bile o kadar coşmuştu ki kara fırtınanın ayakları dibinde üst üste 8 boğa kestirmişti. Kasaba ağaları öylesine bir kurban yarışına girişmişlerdi ki kasabanın alanı, çarşısı kesilmiş, yüzülmeyi bekleyen cendeklerle dolmuştu. Kasaba daha da hızını alamamış, manifaturacı, demirci, ayakkabıcı esnafı birbirleriyle yarışa girmişler, durmadan bağırtarak elleri yüzleri kan içinde kasaplara kurban kestiriyorlardı. Arif Sayın Bey sonunda dayanamadı. "Bu böyle olmaz kardeşim," dedi. "Bu hiç böyle olmaz. Bu gidişle Çukurova'da, Toroslar'da kesilmedik hayvan kalmayacak. Bundan sonra kurban kesmek yasak." Bu buyruk üstüne birçok kasabalının isteği kursağında kalıp Arif Sayın Bey kara fırtınayı kıskandı dediler. Kara fırtına kasabada jandarmalarıyla bir hafta kaldı. Geniş araştırmalarda bulundu. İnce Mehmet'in yanındakilerin, Yedi Mehmetlerin, Anacık Sultan'ın yedi cedlerine kadar gelmişlerini, geçmişlerini öğrendi. Köylerin, dağların haritası elindeydi. Bu haritayı Almanlar yapmışlardı. Alevi köylerini, Sünni köylerini, huylarını, huslarını, İnce Mehmet'e hangi köylerin, hangi aşiretlerin, boyların, hangi kişilerin yataklık ettiklerini bir bir öğrendi. Her şeyi öğrenmiş, her şeyi kafasında yerli yerince sıralamıştı da, İnce Mehmet'in Anacık Sultan'ı öldürmesini, Yedi Mehmetleri, kadın erkek çoluk çocuk adlarını değiştirerek toptan Mehmet oluşlarını, bunun ne anlama geldiğini bir türlü anlayamamıştı. Kasabada bir yıl da beklese bu sorulara kimsenin bir karşılık bulamayacağını anlayınca askerini bu karda kıyamette Toroslara çekti. Sular, yollar, beller, dağlar yol vermiyor. Koca Toroslarda ot, orman, ocak, dağ, tepe, köy kalmamış. Dünya bir kar fırtınasına, bir borana dönmüş. Göz açtırmaz bir ak cehennemde savruluyordu. Arif Saim Albay'a bu kıyamette harekata başlamamasını, baharı, karların eridiği, hiç olmazsa fırtınaların durduğu günlerde dağlara çıkmasını önerdi. Onun bu önerisine kara fırtına hiçbir karşılık vermedi. Zaten hemen hemen hiç konuşmuyor, hiç gülmüyor, azgın, kıpırtısız, donmuş bir suratta, kibirli, göğsü ileride, dimdik, hiç yanına yöresine bakmadan ya yürüyor ya da dimdik taş kesilmiş bir yontu gibi kıpırtısız duruyordu. Arif Sayın Bey bu tuhaf adama kızıyordu ya, elinden bir şey gelmiyordu. Bu sonsuz yetkiyi Ankara'da ona bizzat kendisi verdirmişti. Yanındaki ağalara, beylere dert yanıyordu. İşte bir Enver Paşa daha çıktı başımıza. Bu sefer doğuda, Rus hududunda, Allahu Ekber dağlarında 90.000 kişi değil de Toroslar'da bir alay donacak. Biz de rezil olacağız gene dünyaya. Başımıza iş açtık. Kara fırtına kemik kıran Azmi'yi çok yakından tanıyordu. Doğu, Güneydoğu, Batı Anadolu'nun nerede eşkıya varsa o üstünden silindir gibi geçmişti. Bir cümle halkın kemikleriyle birlikte bellerinde kırmıştı ya olsun, vatanı eşkıya belasından kurtarmıştı. Arif Sayın Bey gerçekten üzülüyordu. Böylesi insanların bir zulüm kılıcı gibi halkın üstüne her an inmesinden, Kurtuluş Savaşı'nda Çerkesetem neyse savaştan sonra da Azmi Bey oydu. İşkencelerin türlü biçimlerini, binbir uygulamasını, üstün kıvrak zekasıyla Azmi Bey bulmuş ve de Osman'ın atalarına rahmet okuturcasına uygulamıştı. Onun eşkıya takibine çıktığı bölgelerde ot bitmiyor, onun geçtiği kasabalarda, köylerde insanlar uzun bir süre, belki de yıllarca tatlı canlarından olmamışlarsa kendilerine gelemiyorlardı. İlk olarak önüne çıkan Yedi Mehmetlerden 5 çeteyi su içercesine çevirip öldürdü. Ölülerini çıplak atlara atarak kasabaya gönderdi. Uğradığı her köyü yangın yerine çevirdi. Köylerde dayaktan ölenlerin ölülerini de çıplak atlara atarak eşkıya diye kasabaya yolladı. Önüne gelene kadın erkek çoluk çocuk 7'den 70'e adını sordu. Mehmet diyene adı Mehmet'se de yarı ölü olarak bıraktı gitti. Dağlarda eşkıya, kaçak, hırsız kalmadı. Mehmet'le Ferhat Hoca biraz daha gecikseydiler 7 Mehmetlerin tümünü de kıracaktı kara fırtına. Mehmet ulaklarıyla bütün Toros'a haber uçurdu. Yedi Mehmetler silahlarını saklayıp adlarını değiştirip çiftlerinin çubuklarının başlarına geçsinler diye. Ayağa kalkmanın, Mehmet olmanın bir gün sırası gene nasıl olsa gelecekti. Bu dünyada bin kez ölünmeden bir kez dirilmenin mümkünü yoktu. Yedi Mehmetler, öteki eşkıyalar, kaçakçılar ortadan kaldırılınca kara fırtınanın önünde ince Mehmet'ten başka kimse kalmadı. Albay Azmi ağaların, beylerin güvenilir adamlarından iyi işleyen bir haberci ağı kurmuş, Toros'un en kuytu, en ulaşılmaz yerinde bir ateş parlasa haber alır olmuştu. Günlerdir karda, kıyamette, fırtınalara, boranlara tutula tutula jandarmaların ayakları elleri donarak, hastalanarak İnce Mehmet'le karşılaşmak için dolaşmış, bu şeytanın hiçbir yerde izine bile rast gelememişti. Yanında götürdüğü Topal Ali'ye ve Yel Musa'ya da hiçbir şey sormuyor, sadece köylüleri korkutuyor, onları görülmedik işkencelerden geçiriyordu. Kızılgedik köylülerinin başlarına gelenlerse ibretlikti. İnce Mehmet'in Kızılgedik'e geldiğini duymuş, köyü sarmış, bütün köylüyü köyün dışına çıkarmış, orasını ev ev, köşe bucak, delik delik aratmış, kimseyi bulamayınca vay başına gelene, işkenceden geçirmedik kimseyi koymamış, Belek'teki çocukları bile... Kızılgedik'ten hiç kimse ayakta duramadığı için yakın köylerden köylüler gelerek günlerce onlara bakmak zorunda kalmışlardı. Ama kara fırtına umudunu yitirmiyor, jandarmaları ve güvenilir habercileriyle nerede bir çıt çıksa oraya ulaşıyor, İnce Mehmet'i bulamayınca da. İnatçı, tuttuğunu koparan bir kişiydi. Ülkede de o kadar ünlü bir kişiydi ki Toroslardan eli boş dönemezdi. Ya ölecek ya İnce Mehmet'i yakalayacaktı. Üstelik de bu son işiydi. Emekliliğine bir yıldan daha az bir süre kalmıştı. İnce Mehmet'le Bora fırtına savurur, göz gözü görmez, eller tüfeklerin kundaklarını tutamaz donarken, Karameşe Koyağı'nın kayalıklarında, ormanın kıyısında karşılaştılar. Bütün orman ağaçların tepelerine kadar kar altında kalmıştı.
''Teslim ol İnce Mehmet, ben Kara Fırtına Nam Miralay Azmi'yim. Teslim olursan seni en az cezayla kurtarırım. Bütün etrafını sen de görüyorsun sardım. Kurtulman mümkün değil. Benim elimden şimdiye kadar takip ettiğim hiçbir eşkıya kurtulamadı. Sen de kurtulamayacaksın.'' Teslim olursan cürmün ne kadar büyük olursa olsun senin canını kurtarırım, söz veriyorum. Benim sözüm yiğit sözüdür, unutma, ben Kara Fırtına Miralay Azmi'yim.
Azmi Bey bekledi bekledi, karşıdan hiçbir karşılık gelmedi.
İnce Mehmet, bana cevap vermiyorsun, yanındaki arkadaşlarının, Ferhat Hoca'nın, Temir'in, Kasım'ın, Kürt Dursun'un.
Kürt Dursun Dersim'in dillere destan namlı eşkıyalarındandı. Bir süre önce Toros'a gelmiş, üç kişisiyle birlikte İnce Mehmet'e katılmıştı.
Şahan'ın da suçlarını bağışlatmaya çalışacağım. Unutma İnce Mehmet, bana kemik kıran Miralay Azmi derler. Haydi evladım, haydi İnce Mehmet'im. Müsaademe az sonra başlarsa sen dayanamazsın. Her yanını çevirdim bir alayla.
Bekledi, bekledi, gene karşılık yok. Kara fırtına çok kızdı, aklı başından gitti. Ateş! Diye bağırdı. Kar örtmüş kayaların arasından mitralyözler takırdamaya, mavzerler ötmeye başladı. Onlar böyle yayılım ateşine başlayınca İnce Mehmetler de başladı. Mehmetler Azmi Bey üstünde yoğunlaştırmıştı kurşunlarını. Önündeki kayaya kurşunlar yağıyor, yanına yönüne bir karış ötesine kadar kurşunlar düşüyor, kara fırtına yerinden kıpırdayamıyordu. Eğer kıpırdayacak olsa bu keskin nişancıların anında kurşunlarını yiyeceğini biliyordu. Başlarını bir an için olsun kaldırmadan, yerlerinden de kıpırdamadan çarpışma karanlık kavuşuncaya kadar sürdü. Dört jandarma vuruldu, eşkıyalara hiçbir şey olmadı. Karanlığın kavuşmasıyla gıcılı boranın azıtması bir oldu. Ormana dedi Mehmet, başka hiçbir çaremiz yok. Belki bu gece yürüyerek sabaha ormanın ardındaki köylere ulaşırız. Bu ormanı, bu karı yarabilirsek. Bir de dedi Mehmet, bir de Miralay akıl edip de bizden önce oraları tutmazsa. O bu ormana giremez dedi Ferhat Hoca. Giremeyince de bu ormanın arkasına bu kadar ağırlıkla bir haftada varamaz. Ormana daldılar, fırtına, boran göz açtırmıyordu. Karlara gömülerek yürüdüler. Ama ne gün atarken ne de ertesi gün ormanı çıkabildiler. Eğer Deliktaş köylüleri çarpışmadan haberlenip onların ormanda yittiklerini öğrenmiş olmasalardı, İnce Mehmet çetesi tümüyle donacak, kara fırtına, bahar gelip de buzlar çözülünce onların donmuş ölülerini bir tek kurşun sıkmadan ele geçirecekti. Ayaklarına hedikler giymiş Deliktaşlıların eski Mehmetleri, yedi Mehmetleri için onları sırtlarında ormandan düze çıkarmaları o kadar zor olmadı ya, bu yarı donmuş kişileri iyileştirmek için köyde saklamak o kadar kolay olmayacaktı. Köy bir tuhaf olmuştu. Bu kara fırtına Azmi Toros'a ayak bastıktan sonra kimse kimseye, oğul babaya, kardeş kardeşe, bir göz ötekine güvenmiyordu. Uzun bir tartışmadan sonra dağın yamacındaki kale mağarasına gitmeye karar verdiler. Kale mağarası bu yöre köylülerince bilinen bir yerdi ya, bu karda jandarmaların oraya çıkmalarının pek olasılığı yoktu. Uzun bir yürüyüşten sonra kale mağarasına el ayak donmuş vardılar. Kar fırtına savuruyor, bu göz açtırmaz boranda kayaların üstüne bir sürü kartallar süzülerek dönüyordu. Kartallar döndüğüne göre, dedi Ferhat Hoca, buralarda çok donarak ölmüş hayvan olmalı. İnsan da olabilir, dedi Temir. Bizden başka buraya kimse çıkamaz, diye karşılık verdi İnce Mehmet. İsterse kara fırtına buraya kadar gelsin de çarpışalım, diye güldü Ferhat Hoca. Sarıkamış'la donarak kazık kesilen Enver Paşa'nın 90 bin kişilik ordusu gibi kara fırtınanın jandarmaları da kazık kesilir bir gecede. Öyleyse, diye uzun bıyıklarını sıvazladı Dursun, geleceği varsa göreceği de var kara fırtınanın. Mağaranın içine hemen ateş yaktılar köylüler. Önce ortalığı kalın bir duman tabakası örttü. Arkasından da kütükler köz olunca çekildi. Ellerini ayaklarını ısıttılar, köz harmanında kurundular. Köylüler azıklarını dağarcıklarından çıkardılar. Katı yumurta, çökelek, peynir, bir de kurutulmuş keçi eti çıktı hepsinin de dağarcığından. Kurutulmuş eti közlerin üstüne serip kızdırılmış yufkaya sararak yediler. Onların da dağarcıklarında peynir, çökelek, kuru soğan vardı, onlardan da tattılar. Yemekten sonra köylüler, ''Burası muhkem bir yer, sizin burada olduğunuzu bizden başka kimse bilmiyor. Ne gereksiniminiz varsa Halil size getirir.'' ''Sağ olun arkadaşlar,'' dedi Mehmet, ''ne gönderirseniz makbulümüz.'' Köylüler birer büyük çam dalı kırarak izleri belli olmasın diye arkalarından sürükleyerek kendilerini kar fırtınasının içine attılar. Bu kar fırtınasında arkalarından çalı çekmeseler bile izleri bir anda kapanıyordu. Kar fırtınası öyle bir savuruyordu ki ormanın ağaçları çatırdıyor, ortalık uğulduyor, kayalar sallanıyordu. Delik taşlar İnce Mehmet çetesine yardıma gönderdiklerini dört gözle bekliyorlardı. Durumu öğrenince sevindiler. Dağdan gelen köylüler çeteyi nereye sakladıklarını hiç kimseye söylemediler. Kimse de çetelerin nerede kaldıklarını sormadı. Çünkü herkes bu karda onların nerede barınabileceklerini biliyordu. Halil çetelere fırtına dursa da durmasa da arkasından çalısını çekerek yiyecekler götürdü. Çay, şeker, kahve, çaydanlık, ince belli çay bardağı, tütün de kağıt da götürdü. Artık çeteler kale mağarasının sıcak köşesinde güdük acının taşıdığı büyük kütükleri yakıp gürleterek, iki güne, üç güne bir Halil'in yolunu gözleyerek, orada da düşmanın, hele kara fırtına gibi düşmanın ne zaman vuracağı hiç de belli olmaz, yan gelip yatıyorlardı. Yalnız hepsi de uyuzlar gibi hart hart kaşınıyordu. Aylardır hiçbirisinin bedeni bir damla su görmemişti. Hepsinin de sakalı bir karış uzamış, kirden yağlı yağlı parlıyordu. Mehmet derin derin içini çekti. ''Ne oğlum Mehmet, neyi çektin içini böyle?'' ''Şu halimize bak,'' diye güldü Mehmet. ''Öyle bir kokuyoruz ki kara fırtına bizi buraya yakalamaya gelse, daha mağaranın ağzına ulaşmadan kokudan şak diye yere düşer de ölür.'' ''Ölür,'' dedi Temir. ''Ölür,'' dedi Kasım. ''Müstahak olur o zalime de böyle kokudan ölmek. Tam ona göre bir ölüm,'' diye içini çekti Ferhat Hoca. ''Bu Allah'ın işine hiç aklı vermiyor. Bu kadar zalim bir adamı nasıl ediyor da yaratıyor? Yaratırken yarattığından...'' Boynunu iki yana kıvırdı. ''Tövbe tövbe estağfurullah,'' diye dualar okudu. ''Böyle bir zalim bir adam nasıl olur? İnsanoğluna onun kıydığı gibi, insanoğlunu onun aşağıladığı gibi insanlık nasıl aşağılanır? Allah da kendi yarattığı kullarına yapılan bunca işkenceye, aşağılamaya nasıl razı gelir aklım ermiyor. Şu kara fırtınayı öyle bir merak ediyorum ki.'' ''Onu yakalayalım da soralım,'' dedi Temir. ''Soralım,'' dedi Dursun. ''Soralım ya, onun bize ne söyleyeceği daha şimdiden belli.'' ''Ne söyleyecek?'' diye merakla sordu Ferhat Hoca. ''Bizi o insandan saymıyor,'' dedi Mehmet. ''Ben bunu öğrendim, Muallim Zeki Nejat söyledi.'' ''Muallim Zeki madalyası da varmış, bizi insandan sayıyor muydu?'' ''Sayıyordu,'' dedi Mehmet. ''Bana çok şey söyledi ya, söylediklerinin çoğunu anlayamıyordum. Bana diyordu ki her zaman, sen görmeden görüyor, bilmeden biliyorsun. Doğru mu ola?'' ''Doğru,'' dedi Ferhat Hoca. ''Gene de kara fırtınayla karşılaşmak isterdim. Ne biçim bir adammış bilmek isterdim.'' Kar fırtınası gittikçe azıtıyor dağlar, bir uğultuya kesmiş, bir kalkıyor bir iniyor. Savrulan karlar ta mağaranın içine kadar doluyor, ateşin üstüne kadar geliyordu. Soğuk da gittikçe donduruyor, güdük acıyla Hamza kütük taşımaktan bir hal oluyor, yetişemedikleri zaman da Mehmet'le birlikte ötekiler de onlara yardımcı oluyorlardı. Halil gelmeyeli 5 gün oluyordu, yiyecekleri bitmiş, durmadan çay kaynatıp içiyorlardı. Neredeyse çayları, şekerleri de bitecekti. Merak ediyorlardı, acaba Halil yolda donmuş kalmış mıydı? Yoksa kara fırtına köyü basmış, bütün köyü işkenceye çekmiş, hepsini yatalak mı eylemişti? 7. gün çayları şekerleri de bitti, su kaynatıp içmeye başladılar. Fırtına durmuyor, orman derin bir iniltide çatırdayarak inliyordu. Bütün dağı ormanı kar örtmüş, ortalıkta en küçük bir kara leke gözükmüyordu. Bitlenmişler anadan doğma soyunmuş, hepsi her yerden bit kırarak, tırnaklarının arası kan dolarak hart hart kaşınıyorlardı.
Ayrım sonu.